Ayrım 6.
7. Saat sabahın 6'sı. Denizin ötesinde Ali Ağa'ya doğru uzanan alçacık dağların arkasında, Çakmaklı yönünde güneşin kıpkırmızı ışıkları ufukta belirmeye başlamış. Az sonra sular kızaracak. Yakamozlar ıpıl ıpıl kıyıya kadar uzanacak. Sonra sıcağın buharlaştığı görülür gibi olacak. Bu inanılmaz değişim hepsi birkaç dakika süren bir büyüleyici şölen. Burası Yeni Foça'ya 6-7 kilometre uzaklıkta. Bütün bu sahilde eşine rastlanmayacak kadar büyük, dağınık ve engebeli bir araziye yayılmış bir evler kümesiydi. Henüz yöneticilerinin ileri sürdükleri gibi ne kent ne de bir beldeydi. Tam oluşmamış, yarım yamalak bir siteydi. Geniş, yemyeşil, görkemli bir tepenin iki yakasıyla aradaki derin ve gümrah vadinin yamaçlarına şimdiden sayısını kesin olarak bilmek olanaksızdı. Çünkü durmadan yenileri yapılıyordu. Birbirini andıran bir oda fazla, bir balkon eksik, 300-400 kadar yazlık ev kurulmuştu. Arazinin çok engebeli oluşu nedeniyle evler oldukça aralıklı olarak serpiştirilmişti yamaçlara. Belki de bu yüzden insanlar birbirlerinden kopuk yaşıyor, sanki birbirlerine fuzuli işgalcilermiş gibi bakıyorlardı. En azından kendisine bakışlarında Yeni Foça'nın eski sahiplerininkine benzeyen öyle siyah bir ıpıltı seziyordu. Bereket versin onun evi, dayısından miras kalan, 3 aydan beri bir türlü sahiplenemediği bu ev, ormanın içinde, en tepede, tek başına dikiliyordu gökyüzüne doğru. Güneş, bütün Ege kıyıları boyunca, yalnız burada, batıdan doğuyordu. Bu bir doğa sapkınlığı değildi. Sitenin üzerinde bulunduğu yarımada, güneyden gelip kuzeye ilerleyen kıyı şeridinin 180 derecelik bir kıvrım yaptığı noktadaydı. Dayısını buraya çeken, buraya bağlayan belki de bu ilginç coğrafya yapısıydı. Bir arkeolog, gönüllü bir filozof olarak kendisine en çok kuşkuculuk öğretisini yakıştıran, gerçek üstücü bir şairle yakınlık kuran bir insanın, doğanın birlik düzenine aykırı düşen bu tür sapkınlıklardan hoşlanması ona ters bir şey olarak görünmüyordu. Dayısının ölümünden kısa bir süre sonra, henüz yerleşmeye kesin olarak karar vermeden önce gelmişti buraya. Aylardan Mayıs'tı. Oysa şimdi Temmuz'un ortalarındaydılar ve dönüşün hüznünü şimdiden düşünmeye başlamıştı. Gerçi annesi dayısının Kalamış'taki köşkünde ona da bir oda ayırmıştı. Ama orada annesiyle burun buruna oturamazlardı. Hoş, Beykoz'daki babadan kalma, eski tahtaları kararmış, tuğlaları dökülmeye başlamış, her tarafından yel üfürüp sel götüren evde boğulmayacak mıydı? Sefer dönüşlerinde evden dışarı adımını attığı zaman önünü kesen çocukluk arkadaşlarının askıntısından kurtulmak için köşe bucak gizlenirdi. Hele şimdi işsiz güçsüz emekli bir çarkçı başı olarak ne yapacak, nasıl vakit geçirecek o evde? Neyse ki burada kimse yoktu onu öylesine sıkabilecek, boğacak. Annesi adımını bile atmamıştı henüz bu eve. Burada her şeyin ona ağabeyisini anımsatacağını, buna dayanamayacağını söylüyordu. Güneş, buraya ilk geldiği günlerde denizi bir göl gibi gösteren karşıdaki tepelerin en solundan doğuyordu. Giderek sağa doğru kaydı. Gelecek yıl, Mayıs başında geldiğinde onu yine tepenin en solunda bulacağından kuşkusu yoktu. Bu dönüşün açıklaması aslında çok basitti. Norveç fiyortlarında çok görmüştü böylesini. Ama şimdi burada ona sanki bambaşka, yepyeni bir doğa mucizesiymiş gibi geliyordu. Bu doğa olayından bir takım felsefi ya da toplumsal sonuçlar çıkarmaya kalkışıyor değildi. Dayısı çıkarmış olabilirdi. O kendine göre bir filozoftu. Onun için doğada yaşamı sorgulamasına yardımcı olacak simgesel belirtiler aramak kadar doğal bir şey olamazdı. Ama kendisi gibi bir mekanikçinin böyle bir şeye kalkışması gülünç bir çok bilmişlik, aptalca bir bilgelik taslaması olurdu. Ancak yine de doğduğu günden beri tüm varlığına oyulmuş bulunan, alışkanlıklara ters düşen bu durum her sabah onu bir takım ürkütücü, en azından rahatsız edici düşüncelere yöneltmekten geri kalmıyordu. Burada sanki her şey güneşin doğuşuna koşut olarak tersine yürüyordu. Zaman tersine akıyordu ve o her gün bütün bir mevsim boyunca zamanın gerisine doğru atıyordu adımlarını. Pasifik Okyanusu'nu geçerken saat farkını gösteren boylam çizgisini açtıklarında hep bu garip duyguya kapılırdı. Bir gidişte yaşanmış olan günü yeniden yaşamak, bir dönüşte bir bütün günü yaşamadan atlamak. O halde gerçek zaman neredeydi? O zaman ki başlangıcını kimse bilmiyor, nereye gittiğini kimse öngöremiyordu. Burada, evinin üst katındaki taraçada, üstünde sadece ayağına öylece geçiriverdiği, haftada bir gün gelen temizlikçi kadının otomatik makineyi kullanmayı bir türlü öğrenmediği, öğrenmeyi de şiddetle reddettiği için eliyle yıkadığı, kirli mi temiz mi olduğu belirsiz, boksör donu denilen cinsten bir şort, kumaşının sarılı beyazlı rengi solmuş, sağlamlığı kuşkulu şezlonguna uzanmış güneşin doğuşunu izlerken, kendisini bu bilinmeyen zamanın akışı içinde çoktan ölmüş ya da tersine ölümsüzleşmiş biri gibi hissettiği oluyordu kimi zaman. Gündüzlerin sert, çiğ ve yakıcı aydınlığına, gecelerin bol yıldızlı, derin yalnızlığına, çevresini saran doğanın inanılmaz renk uyumları sergileyen otlarına, yaban çiçeklerine, hele de ormanı kaplayan zengin bitki örtüsü içinde ona burada öteki ağaçların yanında en tekil, en soylu ve en kişilikli olanlarıymış gibi görünen zeytin ve pelit ağaçlarının gölgelerini diplerinden esirgeyen biraz bencil, biraz somurtuk, sonsuz biçimlere bürünen görünümlerine karşın kendisini hala bir tanrı tanımaz olarak nitelendirmesinin gülünç bir övünme olduğu ileri sürülebilirdi elbet. Oysa işin gerçeğine bakılırsa zaman zaman herhangi bir inanca sarılmayı utana utana vazgeçilmez bir gereksinme gibi içinde hissederek korkuya kapılmıyor da değildi. Özellikle her seferinde ona hiç bitmeyecekmiş gibi gelen okyanuslar ötesi yolculuklarda biraz serinlemek, soluklanmak için makine dairesinden güverteye çıktığında denizin gece karanlığında insana hep yoklukları düşündüren sonsuzluğu değil, aşağıda makine dairesinde ortalığa belli belirsiz bir yanık yağ kokusu yayarak düzenli bir şekilde çalışan, kaygan ve parlak yüzeyli, iyi bakılmış şaftların, çarkların, pistonların inanılmaz sessizliği onu böyle daha çok dayısına yakışan düşüncelere salardı. Okyanuslar ve düzenli olarak görevlerini yapan dev gemiye o sonsuzluğu aşacak gücü sağlayan dizel motorlarının karşısında kaptanla ikisi vardı tek başlarına duran. O iki büyük güce direnen, hatta hükmeden gerçek güç onlarınkiydi. Ama bu inanılmaz güçlü konum ona hiçbir zaman güven duygusu vermemişti. Dahası korkutmuştu. Ama bu nedense insanların hep acımasız, cezalandırıcı, can yakıcı bir zebani olarak gördükleri bilinmez yaratıcıyla bir gün hesaplaşmaya oturmak korkusu değildi. Bu, bir gün yok olacağının kesin, ama bir o kadar da inandırıcı olmayan bilinci içinde, yaşamının geri dönüşler ortasındaki yerini, varlık nedenini kestirememesinin ürküntüsüydü. Bunları bir gün dayısıyla oturup tartışabilmeyi ne kadar isterdi? Kabahat onda ya da kendisinde olmuş, artık ne fark ederdi ki? Zaten bakalım korkularına, saplantılarına ve kuşkularına bir açıklık getirebilecek kadar güçlü müydü o? Arada sırada coşar, sayfalar dolusu mektuplar gönderirdi yeğenine. Hep daktiloyla yazardı, sık satırla. Düşüncelerinden, yer kürenin oluşumuyla ilgili henüz kanıtlanmamış kuramlarından söz ederdi. Onun anlayamayacağını bile bile. Her şeyi bir yana bırakıp Yeni Foça'ya gelmesini istediği mektubundan önceki son mektubu Malta'da demirledikleri sırada geçmişti eline. Amerika'da çıkan önemli bir bilimsel dergide yayımlanan makalesinin fotokopisini yollamıştı. Ege'deki yeni bir takım kazılardan elde edilen bulguların ışığında değişmeyen senaryolar dediği bir kuramı anlatıyordu yazısında. Doğanın cimriliğini öne sürüyor, bu nedenle yaşamı oluşturan maddesel nesneleri ziyan etmediği gibi canlıların yaşamlarını konu alan senaryoları da durmadan değiştiremeyeceğini savunuyordu. Ona göre milyarlarca yıl önce dünyada başka uygarlıklar da yaşamıştı ve o uygarlıklar yok olduktan sonra yaşam ilkinin aynı olan bir senaryoya göre yeniden organize olmuştu. Önce gülüp geçmişti ama sonra dayısının bir başka görüş açısından yaşama geri dönüş düşüncesi giderek onu da içine çekmeye başlamıştı. Çevresine her dikkatli ve bilinçli göz atışında kendisini bütün bu yaşam cümbüşü içinde çok daha eskilerde yaşamış biri gibi görüyordu. Her şey tanıdık, her olay bildik gibiydi. Kimi bilim kurgu öykülerinde olduğu gibi, 100 yıl, 1000 yıl gerilerdeki ya da gerilerden gelen bir yaşam değildi bu. Belki dayısının makalesinde sözünü ettiği çok daha eski dönemlerden geliyordu. Belki birbirine koşut yaşamlar içindeydi ya da bu uzunca bir süredir artık giderek artan miktarlarda içtiği içkilerin ve daha sonra rahatça uyumak için almaya başladığı ağrı kesicilerin bir oyunuydu. Bir gülünçlü bellek sapkınlığı, bir akıl dışılık, bir ruhsal hastalık belirtisiydi. Ancak bu sezginin salt aptalca bir inanç sorunu olmadığını söyleyebilirdi. Bir gün bir yerde bu gidip gelen, varlıkla yokluk arasında dönen, birbirine dönüşüp duran yaşamın varlığını kanıtlayacak bir bulguyla karşılaşacaktı. Bundan emindi. Beklediği kanıt herhangi bir kağıt parçası, bir yontu kırığı ya da kim bilir çok daha değişik, kırmızı mumla mühürlenip imzalanmış ya da çocuk karalaması gibi gülünç bir belge, düşlerine girecek gizemli bir ses, tanrısal bir vahiy olabilirdi. Makalesinde böyle bir kanıtın var olmasının gerekliliğinden dayısı da söz ediyordu. Bu kanıtın dünyanın belli bir yerinde, özellikle de Ege kıyılarındaki antik kentlerin bir köşesinde gizlenmiş olabileceğini, araştırıcılarını beklediğini söylüyor, bu yörelere böyle bir amaçla düzenlenecek turistik bir gezi bile öneriyordu, gizli bir alaycılıkla. Dişini sıkıp dayısının dosyalarını ciddi ciddi elden geçirmeliydi. Ayıp ediyordu doğrusu. Anlasın ya da anlamasın önemli değildi. Zaten kafasındaki soru işaretlerinin karşılığını bulacağını sanmıyordu bu dosyalarda. Bu sadece gizli bir beklentiydi. Ne de olsa soya çekim denilen bir olgu vardı. Eskiler oğlan dayıya çeker demezler miydi? O da dayısı gibi beyninin gri renkli odacıklarına bir türlü yeter artık orada dur diyemiyordu. Hem bakmışsın taş yığınlarının arasından binlerce yıllık uygarlık kalıntılarını bulup gün ışığına çıkaran meslektaşları gibi dayısı da düşünce dehlizlerinin labirentlerinde dolaşırken varlığın başlangıcını ve bitişini sorgulayacak bir takım formüller keşfetmiş olabilirdi. Deniz sisler içinde kıpırtısız. Karşı kıyılar zor seçiliyor. Bugün yaman sıcak olacak. Neredeyse çocuk sayılabilecek yaşlarından beri katıldığı kim bilir kaçıncı sefer bu. Bir anlaşılmaz kaygıyla aşağılara bakıyor, yine denizi sorguluyor gözleriyle. Oysa gemi karaya oturmuş, can filikaları alabora olmuş, çevrelerini köpek balıkları sarmış, o kanlar içinde can çekişiyor. Mayosunu giyip hemen aşağıya mı inse, plajın arkasındaki çadır büfeye bakan küçük kız gelmiş midir ya da uyanmış mıdır? Uykulu uykulu gözlerini ovuşturarak, çipil çipil bakışlarıyla hoş geldin mi der, solgun yanaklarından bir makas alıp hadi bana bir kahve pişir diyerek omzunu pışpışladığı zaman ellerini uzatıp kendisini kaldırmasını isterken yine öyle çocuk fahişe tavırları mı takınır? Sedirinden fırlayıp giysilerini alel acele sırtına geçirerek nasıl da koşar çadır büfeye doğru zavallıcık? Tüp gaz ocağına cezveyi nasıl da yerleştirir titreyen elleriyle. Acıması mı gerek ona, kızması mı, yoksa kendisinden tiksinmesi mi? Kendisininkinden iki ev aşağıdaki evin sahibi olan hacının, sabahın köründe taraçaya çıkarak avazı çıktığı kadar yüksek sesle ezan okuduğunu anlatmıştı yönetici. İki yıldır ortalıkta yokmuş bereket versin. O da eline bir hoparlör alıp bağırsa aşağılara doğru. Bağıracak da ne diyecek? Aklından geçenler ölümden beter. Geriye dönmek, ta işin en başına. Ya da içmek, uyuşmak, uyumak. ya da ölümsüzlük isteğini aykırmak. Yerli ve yabancı arkeologlar evinin bulunduğu tepenin arka tarafında, vadinin içinde, eski kazı yerinden 1-2 kilometre kadar uzakta, terk edilmiş taş ocağının çukurları arasında yıllardan beri bir şeyler arayıp duruyorlardı. Kimi zaman fotoğraf gereçlerini alarak o tarafa doğru yürüyor, onları uzaktan gözetliyordu. Belki toza toprağa bulanmış kafalarını yukarı kaldırıp da onu orada görenler, fotoğraf makinesine, sehpasına, son günlerde birdenbire iyice kırçıllaşan barbarosvari heybetli sakalına, gür ve kabarık saçlarına bakarak onun ünlü bir gazeteci, bir fotoğraf habercisi olduğunu düşünebilirlerdi. Kendisini hiçbir zaman sanata eğilimli biri olarak görmemişti. Ama alçak gönüllü olmaya ne kadar özense de, ki bu davranış bile içsel niyetlerinin farklı olduğunu göstermekteydi, gerçekte inanıyordu ışıkları ve gölgeleri çok iyi kullandığını. Bir renk cümbüşüdür gidiyordu parlak kağıtların üstünde. Hiç insan fotoğrafı çekmeye özenmemiş olmasına karşın, o renk cümbüşünün ortasında bazen, belki de üst üste çekilen iki kare nedeniyle, çeşit çeşit mavilerin arasından ona yabancı gelmeyen bir yüzün, uçuk, tüyümsü bir kadın silüetinin belirdiği oluyordu. Çıplak bir kadın silüetiydi bu. Bu vücudun bütün çizgilerini, bütün kıvrımlarını ayrıntılarıyla biliyor, tanıyordu. Düşlemesi bile onu yıllar önce olduğu gibi baştan çıkaracak kadar güzel ve çekici bir kadındı. Hep aynı kadındı. Bir belli imge olmaktan çıkmış, adeta simgesel bir kimliğe bürünmüştü ve bunca yıldan sonra onu fotoğrafının objektifinden çıkararak nasıl biçimlendirdiğini bilmiyordu. Bazen objektifini tamamen ilhamına bakarak gelişi güzel sağa sola çevirdiği sırada o dalga dalga renk karışımının arasından insan olup olmadıklarını kestiremediği başka bir takım varlıklara ait gölgelerin, yüzlerin, inanılmaz, hiç görülmemiş bir takım şekillerin, hatta notaya benzeyen hiyeroglif gibi yazıların çıktığı da oluyordu. Sanki kimin ve neyin nesi olduğunu bilmediği biri, bu görüntüleri, bu şekilleri kağıda yansıtması için kendisini fark ettirmeden elini tutup bastırıyordu deklanşöre ve o zaman hep dayısının milyarlarca yıl önce yaşamış olan uygarlıklar hakkındaki savları geliyordu aklına. Bütün bunlara ne anlam vermesi gerektiğini soracağı kimse yoktu çevresinde. Çektiği fotoğraflar somut olarak elle tutulur biçimde karşısında olmasa, kendisini uyanık düşler gören, halüsinasyonlar içinde yaşayan bir ruh hastası sayacaktı. Acaba geçmiş yüzyıllarda yaşanmış olan her şey, olaylar, insanlar, hayvanlar, canlılar, hatta tüm varlıklar, tüm uygarlıklar, savaş ve barışlar, atmosferde görünmez madde parçacıkları halinde dönüp dolaşıp bir benzer çağda yeniden biçimleniyorlar da onların havaya sinen, canlılıklarını sürdüren etkileri mi elinden tutup yol gösteriyordu makinenin objektifine? Hiç görmediği, tanımadığı, var olduklarını bilmediği, düşünmediği canlılar ve eşya hala maddeyi harekete geçirebilecek kadar güçlü bir iletişim dalgası mı yayıyorlardı çevrelerini? Bu dalganın tutsağı mı oluyordu zaman zaman? Bu tepe, bu vadi, kim bilir kaç uygarlık barındırıyordu katmanları içinde. Her dönemin, her çağın, belki biçimleri ve tohumları biraz değişik ama aynı oldukları kuşkusuz ağaçları altında kimler dolaşmıştı? Ne şenlikler, ne ölümler, ne sevinçler, ne aşklar yaşanmıştı buralarda. Taş yontucular kim bilir kimleri ölümsüzleştirdiklerini sanarak mermerleri oymuşlar, hangi ozanlar kimler için, hangi zaferleri, hangi egemenlikleri, hangi güzelleri yüzyıllar ötesine sarıp sarmalayıp gönderdikleri inancıyla şiirler yazıp şarkılar, destanlar düzmüşlerdi. Dayısının bir kere gelip yerleştikten sonra neden yılın en az 6 ayını burada geçirdiğini giderek daha iyi anlıyordu. Filozof bir emekli arkeolog için buradan daha ideal bir mekan bulunamazdı. Şimdi burada bakkalın aklı bir karış havalarda, bir yandan evde kalma korkusuyla bunalım geçiren, bir yandan beyaz atlı prens düşleri gören kızının, belki okuduğu bir romandan ya da televizyonda seyrettiği eski bir filmden esinlenerek, sizin orası gerçekten de rüzgarlı bayır dediği tepedeki evde, rüzgarla denizin karşılıklı cilveleşmelerini gözetleyip sonunda rüzgarın gerçekten baskın çıkıp çıkmadığını, o uğultuların bir şaşırtmaca olup olmadığını, aşağıya, kıyıya inerse dalgasız, dupduru ve tertemiz, belki biraz serince ama her zaman ve hep şeytanlığını gizleyen, sadece baştan çıkarıcılığını sergileyen bir denizle mi karşılaşacağını düşünerek kararsızca beklemekteyken, ötekiler, dayısının meslektaşları, genç, yaşlı, koca koca adamlar, arkada, güneş altında, taş ocağının kalıntıları içinde ter dökerek kazma sallıyorlar, toprak eliyorlardı. Biraz gülünç geliyordu bu görünüm ona. Ama daha sonra onları izlerken kendi durağan yaşamına bakarak onlara haksızlık yaptığı hissine kapılıyordu. Kazı yerini tepeden gören noktada durup geçmiş çağların izlerini araştıranları gözetlerken hiç olmadık bir anda yine kendine dönük olarak hissettiği korkular düşüyordu aklına. Güneşin ters yönde doğup batışına koşut olarak ölmüş güzellikler yeniden gözde görülür hale gelecek, unutulmuş aşklar yeniden yaşanacak, dinmiş acılar yeniden duyulacak, susmuş kahkahalar yeniden işitilmeye başlanacaktı. Kaç haftadır günlerini hemen hemen aptalca bir durgunluk, bir tek düzelik içinde geçirmekteydi. Beyninin kıvrımlarının giderek kalınlaştığını sanıyor ve kendisini adeta zorunlu olanlar dışında hiçbir şey düşünmemek için koşullandırmaya çalışıyordu. Oysa geçen sabahlarda olduğu gibi bu sabahta sanki her şey değişmiş gibi gelmişti ona. Uyandığından beri kendisini anlamsız ve anlaşılmaz bir huzursuzluğun tutsağıymış da bundan kurtulması için gereken çabayı göstermiyormuş gibi hissediyordu. Artık harekete geçmeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Burada dağ başında kimse beni duymayacağına göre hiç değilse artık kendim için suskunluğu bırakıp avazım çıktığı kadar haykırabilmeliyim deyip duruyordu kendi kendisine. Ama ne diye haykıracağını bilmiyordu. Güneş yükseliyor. Biraz sonra yaşam hızlanacak. İnsanlar evlerinden dışarı uğrayacaklar. Yapacak hiçbir işi yok. Şimdi deniz zamanı. O hafif tuzlu suyun sinirlerine iyi geldiğini biliyor. Yüzerken düşünmüyor insan. Bir çeşit boşluğa direnmenin hazzını tadıyor sadece. İyi bir dizel motoru gibi yüreğinin, kaslarının, sinirlerinin sessizce çalışmasından zevk alıyor. İyice yoruluncaya kadar sonra gövde çığırtkanlığı ele alıyor. Geri dönme vakti gelmiş demektir. Saat 7:30. Mayosunu ayağına geçirdi, el çantasına 3-5 kuruş attı, havlusuyla ne zamandan beri günde birkaç sayfadan fazla okuyamadığı kitabı eline aldı, gemilerden kalma alışkanlık ve çeviklikle tepeden geçen yola çıkan merdivenleri tırmandı. Neredeyse bir aydır kendine özgü bir içtenlikle yalnızlığını paylaşan, dayısının en az 15 yıllık Volvo'su merdivenin hemen yanında toz içinde duruyordu park ettiği yerde. Carlos, Tortop arabanın gölgesinde uyuklamaktaydı. Onu görür görmez yerinden fırladı, başkalarını rahatsız etmemek için kısık bir sesle havladı. Kuyruğunu sallayarak öne düşmeye, yol göstermeye hazırlandı. Henüz kimse yoktu ortalıkta. Pancurlar kapalıydı. Bakkal bile açmamıştı dükkanını. Ekmekçi, ekmek sandığını kapının yanındaki masanın üstüne bırakmıştı. İsteyen parasını yandaki kutuya atıp ekmeğini alabiliyordu. Carlos bakkalın karşısındaki düzlüğe kadar soluk soluğa kovaladı onu. Sonra henüz denize gitme zamanı gelmediğinden görev bölgesinin sınırında durdu, orada kaldı. Çadır büfenin bakıcısı küçük kız uyanmıştı. Sarı Volvo'nun tepeden hareket ettiğini gözlemiş olmalıydı ki çaydanlığı ocağa yerleştirmişti bile. Kıçında nereden bulduğu bilinmez, salkım saçak, orası burası yırtık, eskisinden daha da dar, kısa bir blue jean pantolon, sabahın görece serinliğine karşın sırtında kemikleri tek tek sayılan çelimsiz, cılız gövdesine bol gelen, yarı saydam, kirli bir gömlek, ayağında sapur supur plastik papuçlar sabırla gelmesini bekliyordu onun. Ama bu sabah her zamanki gibi koşarak atılmadı boynuna. Bakışlarında heyecanlı ve inanılmaz bir düş azmasının çapaklı yorgunluğu okunuyordu. İçinde tuhaf, utanılası kıpırtılar hissederek gözlerini kaçırmaya çalıştı kızdan. Belki de sadece acımaydı duyduğu. Sonra yine elinde olmadan hafifçe gülümsedi. Acıma değildi. İçi sızlıyordu bir yandan ama bir yandan da sinsice acıklı bir kösnüllükle onu şımartacağını bile bile nicedir sabun yüzü görmemiş kıvır kıvır saçlarını okşamak geçiyordu içinden. Kendisini zorlayarak "Bakıyorum bugün erkencisin" dedi. "Canın bir şeye mi sıkıldı yoksa?" Gerçekten de bir keyifsizliği vardı kızın. Bir bakışta anlaşılıyordu bu. "Hiç ne olsun iyilik" dedi gözlerini kaçırarak. Burada çadır büfenin bir zamanlar bahçe niyetine düzenlenmiş ama giderek insan elinden çıkalı hiç bakım görmediği için doğanın bir parçası haline gelmiş olan içerlek köşesinde Blue uçağına girdiğinden beri kim bilir nelerle karşılaşmıştı bu küçük kız. Günü geçmiş sevici kadınların yol göstericilik önerileri, kara bıyıklı, kara kaşlı amcaların, ağabeylerin kuşkulu okşayışları başlangıçta onu korkutmuş, şaşkına döndürmüştü muhakkak. Ama giderek kiralık çadırların daracık şişme yataklarında, duş ya da hela kulübelerinde, kayıklarda, kumsalda ya da ağaç diplerinde burun buruna geldiği sevişme sahnelerini kanıksamış olmalıydı. Yine de henüz cinselliğin deneyimlerini kendi gövdesinde yaşadığını gösteren bir belirti yoktu. Şimdilik sadece bir heves gibi onu görür görmez öylesine tuhaf bir coşkuyla, öyle kösnül bir gülüşle koşarak geliyor, boynuna sarılıyordu ki ne yapacağını şaşırıyor, hatta irkiliyordu. Öpüşlerindeki salyalılıktan hoşlanmıyordu. Ama bunu söylerse onun çok kırılacağını bildiği için sesini çıkarmıyordu. Üstelik bugün her zamankinden daha bir kırılgan hali vardı. "Deniz nasıl?" dedi bir şey söylemiş olmak için. "Soğuk. Sen azıcık zeytinin altında otur, kitabını oku. Çay şimdi olur." Ama geri dönüp girmiyor çadıra. Bu aşırı durgunluğun nedeni olmalı. Kuşkulanıyor. Zeytin ağacının altındaki masaya doğru yürürken, kıza fark ettirmeden beton setin gerisindeki kumluğa doğru bir göz atıyor. Mayosunun üstünü çıkarmış genç bir kadın, sırt üstü uzanmış, güneşleniyordu setin alt başında. Yapayalnız. Kafasında, sarı saçlarını neredeyse büsbütün örten kocaman bir hasır şapka. Şapkanın altında iri kara gözlükler. Elinde bir kitap. Yaygısının üzerinde plaj çantası. Güneş yağı. Bacağının birini bükmüş. Tek tüy lekesi görünmeyen, dümdüz, parlak bir ten. Memeleri küçük ama çok gergin. Armut biçiminde, yapay gibi. Kadını gözetlerken olgunlaşmış zeytinler dökülüyor başından aşağıya. Patır patır. Düştükleri yerde siyah yağ lekeleri bırakarak. Aldırmıyor. Bu kadını daha önce görmüş müydü? İçinde ürkütücü dalgalanmaları haber veren garip bir duygu, bir ön sezi. Sanki birkaç gece önce düşüne giren, artık unutmuş olduğunu sandığı medyumlar dünyasından çıkıp gelmiş olan yaratıktı bu. Sapsarı saçlarıyla, ellerinde karıncalanma duygusu uyandıran pürüzsüz teniyle.